Ayrım 10.
Poyraz. Musa Kazım Ağa Efendi, hiç üzülme. Yarın öbür gün Kadri Kaptan adaya gelince bizi köy yerine götürür. Biz de ona göre davranırız. Bizde de bir çiftlik kuracak kadar bir şeyler bulunur. Berhudar ol oğlum. Allah sana dilediğini versin. İnşallah, dedi Melek Hatun. İnşallah pirim, sultanım. Sen ne dilersin de yerine gelmez. Kızlar birbirlerine bakıp belli belirsiz gülümsediler. Bir tekne geldi, iskeleye yanaşıyor, dedi Vasili. Bu gidişle adamız yakında dolacak. Hele bir gidelim de bakalım, dedi Poyraz. Ayağa kalkarken öteden Hüsmen geldi. Gel Hüsmen, nerelerdesin yahu? Bak, kim gelmiş Girit'ten? Musa Kazım Ağa Efendi. Sen otur Ağa Efendi'nin yanına, biz Vasili ile gidip hemen geliriz. Hüsmen hemen koştu, Ağa Efendi'nin elini iki eli arasında aldı, sıktı. Hoş geldiniz Brett, dedi. Beni çok sevindirdiniz. Giritliler soylu insanlardır. Hem Yunanlısı, hem de Türkü, hem de kahraman, hem de çok yiğit olurlar, hem de dört yürekli. Hoş geldiniz. Benim adım Hüsmen. Musa Kazım Ağa Efendi, onun elinden tutup yanına oturttu. Ötekileri unutup Rumca konuşmaya vurdular. Poyraz'la Vasili iskeleye doğruldular. İskelenin ucuna vardılar, orada beklediler. İskeleye yanaşmış kaptan ipi attı Vasili'ye. Vasili ipi babaya bağladı. Teknenin içinde üç kadın, birisi büyüyecek bir kız, üçü erkek dört çocuk, biri yaşlı, aksakallı, üçü genç dört erkek vardı. Poyraz'ın gözü genç erkeklerden sarışın, bıyıklı, uzun boylu delikanlıya değer değmez, şöyle bir sarsıldı, tepesinden bir şimşek girdi, ayaklarının ucundan çıktı. Vasili ona bir şey olduğunu anladı. Hemen yanına geldi, onun yüzüne dikip, baktığı yere baktı. Bu adam, o adamdı. Vasili can gözüyle bir daha baktı, teknenin içine put gibi donup kalmış, kıpırtısız adama, kesinlikle o adam. Poyraz'ı öldürmeye gelen Arap şeyhinin gönderdiği adam o. Poyraz da o adam gibi donmuş kalmıştı ve gözlerini ayırmamasıya birbirlerine kenetlenmişti. O adam, dedi Vasili. Bu sefer sağlama işi bitirmeye geldi. Poyraz konuşmuyor, hep öyle duruyordu. Genç adam tetikteydi ve durumundan onun da ikircikli olduğu belliydi. Kendine gel Poyraz, dedi Vasili, onun önüne geçti. Boyu Poyraz'dan daha uzundu, önünü kapattı. Böylelikle de kenetlenmiş gözler birbirinden koptu. O adam, dedi Poyraz. Tabancan dolu mu? Diye başını geriye döndürüp fısıldadı Vasili. Seninki? Benimki de dolu. Önce çocuklar atladı iskeleye, arkalarından kadınlar, kadınlardan sonra da erkekler. Donmuş kalmış delikanlı yerinden hiç kıpırdamamış, gözleri Vasili'nin sırtında kalmıştı. Erkeklerin bir kısmı tekneye dönmüşler, başucuna güverteye yığılmış, eşyaları iskeledekilere veriyorlardı. Bunlar da kim? Kim olduklarını şimdilik ancak Allah bilir. Biz de bilsek iyi olur. Baksana şu adama, insan gibi değil, bir alıcı kurt gibi. Gözleri çıldırmış öyle bakıyor. Önümden çekil Vasili. Vasili istemeyerek önünden çekildi. Poyraz da sarışın, saçları kızıla çalan, sert yüzlü, sarkık bıyıklı gencin bakışları gene birbirlerine kenetlendi. Delikanlının gözleri cam gibiydi. Hiçbir şey söylemiyordu. Poyraz, böyle cam gibi bakan gözlerden korkardı. Tepeden tırnağa ürperdi. Bu adam şimdi hemen geriye gönderilemezdi. Bakışıyla, duruşuyla meydan okuyordu. Ama şimdi, şu anda ne yapılabilirdi? Vurulamazdı. Öteki de vazgeçmiş gibi olmuş, yüzü azıcık yumuşamıştı ya, gene de ona güvenilemezdi. Ne olur ne olmaz, insanoğludur bu, birden değişebilirdi. Vasili de bunu bildiği için bu kadar tedirgindi. İskele tahtalarının tam ucunda durmuş, eli belinde çıplak tabancasındaydı. O daha silahına davranmadan Vasili onu alnından çivileyebilirdi. O, böylesi can pazarı anlarında başa kurşun sıkmaz, bir sekme, bir kıpırdanma olursa tam yüreğinin ortasından. Nişancı veli ise kötü bir şeyler olduğunu sezinlemiş, bir geliyor, Poyraz'ın önüne dikiliyor, az sonra da telaşla yanına dolaşıyor, bir şeyler arıyor, bir gidiyor, Vasili'nin yanında, iskelenin ucunda duruyor, orada teknenin içine donmuş kalmış, hiç kıpırdamayan adamı tepeden tırnağa süzüyordu. Bunda bir iş var, diyor, ne yapabileceğini düşünüyordu. Poyraz'ın gözlerinin önünde dumana batmış, arada bir pul pul uçuşan maviler geçiyordu. Dumanların, pul pul mavilerin arkasındaki ışıltıların ortasında da o delikanlı duruyor, her an tetikte. Tekne boşaldı bitti, teknenin kaptanı geldi. Sağlıcakla kal reis, dedi Poyraz'a. Bir emrin var mı? Delikanlı gerilmiş, tek başına orada öylece duruyordu. Motor gürültüsüyle çalıştı, pervanesine köpükler kaynadı, döndü, delikanlı daha ayakta öyle duruyordu. Poyraz Musa'ya göre kızıl saçlı delikanlının sırtı bile göz olmuş ona bakıyordu. Tekne gözden yitip gidinceye kadar tekneden inenler ne Poyraz Musa'ya ne Vasili'ye ne de ortada dönüp duran nişancı veliye yaklaşabilmişlerdi. Tekne gözden yitip gidince ortalık durulunca Vasili de nişancı veli de Poyraz'ın yanına gelince yaşlı kişi Poyraz'a geldi. Efendi ağa oğlum, burası Poyraz Musa Efendi'nin adasıymış. Biz o kişi için geldik. Nerede bulunur o? Burada bulunur, dedi Poyraz gülümsedi. Poyraz Musa benim. Poyraz Musa kardeş, biz nereye yerleşeceğiz? Al işte tapu, öteki kağıtlar. Üzeyir Han, Allah razı olsun, her bir işimizi gördü. Sana da selam söyledi. Bizi de sana emanet etti. Peki, senin işin kolay baba. O teknenin içindeki başı açık genç, hani dönüp geriye gitti ya, kimdi o? Niçin o tekneden inmedi, dönüp gitti? Vallahi oğul, ben onun kim olduğunu, kimin nesi olduğunu bilmiyorum. Kasabanın iskelesindeki motorcuya nereye gideceğini sordum. Karınca Adası'na dedi. Biz de oraya gidiyoruz dedim. Atlayın tekneye dedi. Atladık. O adam teknenin içinde, tam orta yerinde öyle dimdik dikilmiş duruyordu. Selam verdik, oralı bile olmadı. O kadar dalgındı ki, belki sesimizi duymadı ya, selamımızı da almadı. Yüzünün gerginliği gözlerinin kısılmasından belliydi. Tekne kalkınca gitti bir köşeye, sırtını bize döndü oturdu. O kadar zaman geçti, dönüp de bize bir çift söz söylemedi. Adaya yaklaşınca ayağa kalktı, çıplak tabancasını belinden çıkardı, namluya kurşunu sürdü. Tabancası güneşe gelince bir ışıldadı, bir ışıldadı, sonra beline soktu. Ayakta öyle durdu. Sizi görünce yüzü önce sapsarı, sonra kıpkırmızı kesildi. Sonra da ter içinde kaldı. Terler damla damla suratından yere düşüyordu. O kaptan da inşallah o teknenin de bizden aldığı paranın da hayrını görmez. Ne kadar paramız varsa hepsini elimizden aldı. İnşallah tez günde o kafir kaptan, o suratsız kırmızı adamla denizin dibini boylar da bizim de yüze yüreğimiz soğur. Sağ ol ağa, adamıza hoş geldiniz. Adam koyu bir Kürt ağzıyla konuşuyordu Türkçeyi. Vasili, arkadaşlarla birlikte git de evlerini göster. Nişancı, sen de gelenlere yardım et. Sen yardım etmeyi seversin. Çoluk çocuk Hüsmen'i de alın yanınıza. Bunlar çok yorgun duruyorlar. Melek Ana da bunları aç koymasın. Karınlarına bir iyice doyursun. Yaşlı adam ne yapacağını, ne edeceğini bilemiyor. Kürtçe, Arapça, Türkçe dualar okuyup duruyordu. Vasili evi gösterir göstermez tepeye gel nişancı, istersen sen de gel. Çok mühim bir şeyler konuşacağız. Vasili ile gelirim, hemen geliriz. Vasili'den bir saat sonra gel, bunları yerleştirdikten sonra. Zeytinliğin içinden yukarıya yürüdü. Çalıların içine, kalın zeytin ağaçlarının arkasına ürküntüyle bakıyor, en küçük bir çıtırtı duysa irkiliyor, çıtırtının geldiği yere temkinli yürüyor, ya çalının birinden birkaç kuş uçuyor, ya da aşka gelmiş bir kaplumbağa önündeki dişinin kabuğuyla burnuyla sert vuruyor, kabuk tak tak ediyor, dişinin üstündeki erkekse bir hoş inliyordu. Kendi kendine çakışıyor, düşünüyor, niçin ben böyle oldum ki diyordu, niçin ben böyle oldum diye durmadan yineliyordu. Yandaki yaban gülü, oylumundan büyük bir çatırdı gelince, Poyraz irkildi ya, çalılara gitmedi, korkmuştu. Yüreği de hızlı hızlı atıyordu. Onca savaşta böylesine diken üstünde oturmamış, toplar gümbür derken bile irkilmemişti. Birden gözlerinin önüne çifte örgülü uzun sarı saçları, mavi derin gözleri, derin gamzesi, ince uzun boyuyla bebeler gibi gülümsemesiyle Zehra geldi, dikildi. Bedeni şimdiye kadar hiç duymadığı bir tat içinde kaldı. Tepeden tırnağa cımgıştı. "Bana böyle ne oluyor?" dedi kendi kendine. İçine bir aydınlık doğdu. İçinden bir sevinç koptu. Hafifledi, tüy gibi oldu. düşler, renkler, çocukluğu, görmediği Kafkas dağları, binboğalar, binboğaların ak mermerler gibi, kar gibi turuncu çizgili kayalıklarının altında çıkan su yerine ışık kaynayan pınarları, kayalıkların üstünde dönen, kiminin de kanatları hiç kıpırdatmadan göğsünü esen yele veren kırmızı kartalları. Onlar ne öyle zır kızıl, ne öyle mor kızıldı. Parlatılmış bakır kırmızısından daha koyu, kırmızıyla mor arası bir kırmızıydı. Bütün bu kayalık, dumanı tüten, orası Kafkasya, Allahu Ekber dağları, gökte durmadan ardından ak, mavi, turuncu, yeşil ışık çizgileri bırakarak uçan top gülleleri, yamaçlarda kilometrelerce uzayıp giden, dünyayı sarıya boğan salep çiçekleri. Sarı çiçeklerin yöresinde düşü katmerlendi, zenginleşti. Ak bir bulut indi üstüne. Bir gün vurdu karşı dağın yamacına. Ölüm korkunçtu. Ormanlar top gülleleri düştükçe yanıyor, esen sert yerin önüne düşmüş, bütün orman yangının önüne düşmüş inliyor, çığlık çığlığa binlerce bebek ağlar gibi. Gülleler akıyor gökyüzünden turuncu, arka arkaya. Yarası kanıyor, barut kokuyor bütün yöre. Damarlarından kanı akıyor, yakında damarları boşalacak. Böylesi ölümler rahat olurmuş. İnsan mutlu bir düş içinde kendinden geçer, mest bir cennetin içine düşermiş. Az ilerisinde büyük bir kuşun parlamasıyla gözlerini açtı. Poyraz irkildi, durdu. Kuş kanatlarını telaşla açıp kapatıyor, göğe ağır ağır çıkmaya çabalıyordu. Kuş az bir sürede de kendini toparladı, tepenin üstünde yukarı uçtu, gitti. Bu kuşun bu adada ne işi var diye düşündü Poyraz. Kocaman bir kartal. Belki kayalıkta yuvası var. Kuşlar civcivlerini yumurtadan bugünlerde çıkarırlar. Tezgahta ne dokuyacak o zengin kızı? Şimdiye kadar niçin o tezgahta çalışmış? Musa Kazım Ağa Efendi'nin söyledikleri doğru değil mi yoksa? Hiç de öyle bir insana benzemiyor Musa Kazım Ağa Efendi. Melek Hatun onun kim olduğunu anlamış. Önünde diz çöküp niyazda durmuştu. Uzun yayladaki Alevi Kürtler dedelerine sağ dizlerini yere koyup elini öperek niyazda bulunurlar. Dede de niyazcıların kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun ellerini öperdi. Musa Kazım Ağa Efendi Alevi dedesi olacak. Aleviler kızlarını Alevi olmayanlara vermezler. Girit'te Alevi ne gezer? Ne mi gezer? Dünyanın her yerinde Alevi var. Azerbaycan'da, İrlanda, Arabistan'da bile, şu Kaz Dağı'nda bile. Melek Hatun'a yarın sormalı. Onlar da kimseye Alevi olduklarını söylemezler ya. Teknenin içinde dimdik ayakta durup hiç kıpırdamayan, tekneden inmeyen, niçin geldi de tekneden inmeden geri gitti, korktu mu, bu gelişi bir yoklama mıydı, yüzündeki hiçbir çizgi kıpırdamıyordu. O kadar sürede gözlerini bile 7 kere kırptı. Boynunda yara izleri vardı. Duruşunu hiç bozmadı. Yalnız sağ elinin şahadet parmağı durmadan inip inip kalkıyordu. Sol elinin üstünde bir arı kondu, uzun bir süre orada durdu kaldı. Delikanlı farkında olmadı. Arı kalktı, 3 kez başının yöresine döndü, vızıldadı, vızıltısı iskeleden bile duyuldu da o aldırmadı. Çizmelerinde yer yer su damlaları parlıyor, hemencecik de sönüyordu. Bacakları ancak bir kezcik titredi. Saymadı. Birçok kez göz göze geldiler, yeşil gözleri telaşsız, korkusuz, meraksızdı. Sanki donmuştu. Tekneden öteberlerini indiren yolculara, kaptana da bir kere olsun bakmadı. Motor çalışır çalışmaz, eli tabancasına gitti, kızgın demire değmişçesine geri çekti. Niçin gitti, hazır eline geçmişken? Niçin geldi, niçin gitti? Tekne geriye dönüp ada arkasına kalınca, bir kez olsun arkasına dönüp bakmadı. Boynunu omuzların içine çekmişti. Bu umarsızlığın, pişmanlığın, avın elinden kaçırmanın işaretiydi. Her şey bir iyice anlaşıldı. Bu adam gene gelecek. Niçin gitti? Bu adamlar fedailer. Öldürecekleri adam için yer kollamazlar. Nerede karşılaşır, nerede bulurlarsa orada öldürürler. Sıkışırlarsa arkasından da kendilerini öldürürler. Daha tekne iskeleye yanaşır yanaşmaz, tabancasını çekse, karşısında kapı gibi duran adamı vuramaz, vurup da tekneyi geri döndüremez miydi? Karşısındaki insanın da kim olduğunu biliyordu. Av, avlayanındır. Kim elini çabuk tutarsa onundur. Bunu da biliyordu. Gene gelecek. Tepeye çıktı, sırtını yazılı taşa verdi, oturdu. Uzaktan büyük bir yolcu gemisi geçiyordu. Bir de martılar, adanın güneyindeki denizi üst üste konmuşlar, denizin yüzüne koskocaman ak bir tarla oluşturmuşlardı. Aşağıdan, zeytinlerin arasından Vasile'nin başı göründü. Bir ara durdu, denizdeki martı tarlasına baktı. Gelirken tökezliyor, duruyor, düşünüyor, sonra yürüyordu. Belki de şimdi, bu adamı nasıl kaçırdık diye yeriniyor. Ah, ah, Poyraz kardeşim, sen ettin bu işi başımıza, sen sardın bu belayı. Hazır ayağımıza gelmişken öldürsek de kurtulsaydık ya. Şimdi ne yapacağız, nereye gideceğiz? Biz onu öldürmezsek o bizi öldürecek. Onu nerede bulup, nerede öldüreceğiz diyor, üzülüyordu. Poyraz güldü, alim Allah böyle düşünüyor. İçi içini yiyordur dedi kendi kendine. Vasili geldi, yanına oturdu, sırtını yazılı taşa verdi. Nişancı gelinceye kadar enine boyuna Arap şeyhinin fedaisini düşündüler. Çareler aradılar, bir yol bulamadılar. Bir tek yol gözüküyordu onlara. Adayı bırakıp başka kuytu bir yere gitmek. Nereye gideceklerdi? Bu ıssız adada onları bulan nereye giderlerse gitsinler, er geç bulamayacak mıydı? Nişancı da geldi, sorunu o da biliyordu. O da düşüncelerini söyledi. Sonunda da işi bağladı, attı. Bu adadan hiçbir yere gidilemezdi. Burası kadar sığıncalı bir yer bulunamazdı. Gelecek adam nereden çıkardı adaya? İskelelerden değil mi? İskeleye çıktı diyelim. O sarı oğlan çıkabildi mi? Çıksaydı, silahına davransaydı, alnının ortasından kurşunu yemez miydi? Bir de diyelim ki gelen adam iskeleden çıkmadı. Başka bir yerden çıktı. Onu bir gören olmaz mı? Gece de çıksa, gündüz de çıksa, bu adadan daha muhkem bir yer olamaz. Hem bizim ellerimiz armut mu topluyor? Bunca yıl askercilik yaptık, kurşun yağmurları altında kaldık. Düşünceli Poyraz'ı elinden tuttu, çekti, kaldırdı. Sen bana bir tabanca bulsana. İşte ondan sonra da başka hiçbir şeye aldırma. Göreceksin, kimdir o, uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı art ayağından vuran, sen bilemezsin. Bir has nişancıyı gözünden anlayamazsınız. Bir tabanca. Güldü. Vasili diye gürledi. Kalk oradan. Ne oturmuş kalmışsın orada öksüz oğlanlar gibi? Vasili yayına basılmışçasına hemen ayağa fırladı. Ne var? Kalktım işte. Poyraz, bana bu tabancayı 3 gün içinde bulacaksın. Hem de tabanca Bulgar Beyliği olacak. 100 de mermi alacaksın. Daha da çok olsa daha iyi olur. Korkma. Tabancanın da mermilerin de parasını sana öderim. Bizim gibiler bunca yıl savaşmış, yaşamışlar, ölümden kolay kolay korkmazlar. Yüzü karardı, biraz da kırıştı. Savaşı yaşamışlar, ölüme kanıksarlar, insanlıklarını yitirirler. Bizim bölükte bir Adanalı vardı, ne zaman bir çatışmaya gitsek, üstümüze yağmur gibi kurşun, şarapnel, top gülleleri yağmaya başlasa, bir türkü tuttururdu. Ölümden korkup da sen geri durma. Yiğidin alnına yazılan gelir. Ben de onunla birlikte söylemeye başladım sonunda. Süngüyü kalkarken bile bu türkü dilinize oturdu. Poyraz'ın kolundan tuttu, çekiştirdi. Sen bana 3 gün içinde bir Bulgar Beyliği tabanca, 100'den de fazla mermi bulacaksın. Niye bu kadar çok mermi istiyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Bil ki bana bir tek kurşun yeter. Çok uzun yıllardan bu yana tabanca kullanmıyorum da, el alışkanlığımı yitirdim de ondan. Bu atıcılık başka bir iştir. 10 gün bile tabancayı kullanmasan melekeni yitirirsin. Onun için senden çok mermi istiyorum. Sen bana tabancayı, mermileri alırsan, sonra ben kendime bir Alman filintası alırım. Bu adaya kuş kanadıyla bile giremez. Biliyorum dedi Poyraz, giremez. Tabanca, söz, 3 gün içinde. Frengi Frengistan'da, Kürdü Kürdistan'da, Çöl Arabistan'da da olsa bulur getirir misin? 3 gün içinde. Ben de sizi yarın balığa götüreceğim. Görmüyor musunuz? Adanın nüfusu çoğalıyor. Allah arttırsın. Bir çoğalsınlar da onları görsen. Avuç içi kadar bir adacık. Aç yoksul kalmışlar. Birbirlerini yerler. Üstüne de seni beni yerler. Korkmayın. Kör kurdun kısmetini veren Allah. Söyleyin bakalım. Yarın balığa var mısınız? Seninle balığa çıkmak her kula nasip olmaz reis. Sağ ol nişancı reis. Senin gibi bir adamdan da böyle güzel sözleri duymak her kula nasip olmaz. Öyleyse yarın sabah erkenden, daha balıklar derin uykularındayken, bütün balıklar daha gözlerini açmamışken, açmadan, dedi Vasili, bana bir de tekne almanın tam sırası. O kadar balık tutarım ki borcumu 3 ay içinde öderim. Balık tutmasını nasıl biliyorsam, balık satmasını da öyle bilirim. Şu ağzı, dili, kulağı, gözü tepeden tırnağa, apak çiçeğe durmuş ağaca bile ağzından girer, burnundan çıkar balık satarım. Ne güzel ağaç değil mi? Diye konuştu Vasili. Ne güzel, dedi Poyraz. O bir tek ağaç değil, o kadar çiçek açmış ki yeri göğü apak çiçekler almış. O 1000 ağaç. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Ta uzaklardan derin uğultular geliyordu. Bir orman uğultusu gibi. Ağaca yaklaştım, baktım ki her çiçek arı kanatlarının ipiltisine kesmiş. İpiltiler, çiçekler dev bir yumak olmuş, kaynaşıyorlar. Arı kanatları da, çiçekler de içeri girer, ipiltilerde kaynaşırlar. Bu adadan gidilmez, anladınız mı? Arıların da deniz kokusundan başları döner. Yalpalayan sarhoş arı gördünüz mü? Ne yana gideceğini bilemez. Kendi yöresine sallanır durur. Boşlukta kalmış, sonra yordamlayarak bir çiçek bulur, ipiltiye kesmiş kanatları titreyerek durur. Arılar çiçeklerin içinde, uyurken üstlerine çiğ düşer. Şuradaki ulu yıldız dağın üstüne balkırken, istersen o yıldız doğmadan, gece yarısından az sonra doğar. Aydan sonra en büyük yıldız odur, mavidir, sarıdır. Sarıdır, mavidir, dedi Vasili. Dedikleri saatten de önce üçü de iskeledeydi. Nişancı yemleri dünden hazırlamıştı. Açıldılar. Vasili dümeni kaba adaya kırdı. Nereye Vasili? Kaba adaya reis. Nişancı reis kaba. Adayı hiç gördün mü? Gördüm ya, sayılmaz. Oraya gidiyorum. Nişancı da gizli adamızı görsün. Hızır aleyhisselamın keçileri de. Masmavi, dedi Vasili. Kutsal. Hızır aleyhisselam çoban mı? Çoban değil ama sürüsü var. Onun keçilerine kimse dokunamaz. Keçileri çalanların gemileriyle dolu şu denizin dibi. Keçilerin sütünü içenler uzun yaşarlar ya, sonunda da şu kayanın üstünden düşer paramparça olurlar. Kaba adanın önüne geldiler. Yıldızlar denize düşmüş. Deniz bir altın ışıltısında alacakaranlığın menekşe rengiyle çalkalanıyordu. Bakın şuraya, diye eliyle batıdaki denizin yüzünü gösterdi. Nişancı heyecanla, çabuk çalıştır motoru. Bakın, balık kaynıyor orası. Ah, bir ağımız olsaydı. Bir volide doldururduk kayığı. Oltaları hazırlayalım. Vasili, ben senin oltaya da yem takarım. Lütfen, oltaları nerede? Orada, önünde işte, al. Çabuk, doğru. Dur, dediğim yerde hemen duracaksın. Kayık suları yardı, kabadanın alacakaranlığının arkasında kaldı. Silindi. Sular kayığın burnunda yakamozladı. Dur. Vasili gaz kesti, dümen kırdı. Kayık kendi yöresinde ağır ağır 3 kez döndü durdu. Üçü 3 yerden oltaları saldılar. Oltasını denize salar salmaz ilk balığı nişancı çekti. Oltanın ucunda delirmişçesine çırpınan büyük balık donuk yıldız ışığında ortalığı menevişledi. Yahu ne duruyorsunuz? Çekin oltaları, balığı alın. Oltaya yem takıp hemen atın. Bu sıralar balığın vurup vurmadığını belli olmaz. Vurur da biz duyumsamayız. Oltayı atın, hemen çekin. Kendisi balığı oltadan alır almaz göz açıp kapayıncaya kadar yemi taktı, oltayı denize attı. Atmasıyla çekmesi bir oldu. Karşı dağların doruğuna gün vuruncaya kadar durmadan olta attılar, balık çektiler. Poyraz, yeter artık, dedi. Kollarımı kaldıramaz oldum. Kayık da doldu, neredeyse batacağız. Benim de kollarım kalkmaz oldu, diye bitkin söylendi Vasili. Hadi öyleyse gidelim. Öğleye kalmadan adada oluruz, dedi Poyraz. Bunca balığa çıktım. Böyle bir iş gelmedi başıma. Bu nişancı var ya, en karanlık gecede kara taşın üstünde kara karıncayı gören adamdır. Buna inandım, iman ettim. Öyledir, dedi Vasili. Kim bilir nişancı, belki denizin altını karanlık gecede bile görüyor. Altını değil, üstünü, diye güldü nişancı. Denizi büyülüyorsun, öyle değil mi? Her zaman beni o büyüledi kardeş. Çölde o kadar askercilik yaptım, çöl de beni büyüledi. Bir gün deniz kıyısında bir kasabada bir insan da beni büyüledi. Ardına takıldım, o insan zır kayalık bir köye götürdü beni. Bu sefer de çakmak taşı, turuncu damarlı ak kayalar, kara kartallar, şahinler, kırmızı bakır kanatlı küçük kartallar, ulu ceviz ağaçları büyüledi beni. Şimdi de bu ada. Bütün dünyanın çiçeklerini yüklenmiş o dev armut ağacı, bu ince dalgalı deniz de büyülüyor beni. Ben tepeden tırnağa büyülenmiş bir insanım kardeş. Bütün büyülerden bir şey, bir tek bir şey öğrendim ki, büyü insandadır. Büyü insanın gözündedir. Büyü insanın kulağında, burnunda, yüreğindedir. Dünyanın en güzel büyücüsü, o sevgiyle dopdolu olan insanın gözünde, burnunda, yüreğinin kökündedir. Poyraz düşünceye dalmış, büyünün daha neler olduğunu düşünüyor, kendi kendime, büyülendim de yüreğimden haberim mi yok, diyordu. Büyü insanın yüreğinde olduğuna göre, beni yüreğim mi büyüledi? Büyü insanın yüreğindeki sevgi mi, acıma mı? Büyü insanın yüreğini dolduran bir tan yerinin ışığının, seher yelinin insanı sevinçten deli eden, dünyaya olan tutkusu, kara sevdası mı? Konuşmadan öğleye doğru adaya geldiler. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, yeni gelenler de içlerinde onları iskelede karşıladılar. Kayıktaki balıkları görenler şaşkınlık çığlıkları attılar. ''Hey çocuklar, çocuklar!'' diye bağırdı Melek Hatun. ''Denizde balık kaynamış, hepsini toplamış, toplamış, almış, getirmişsiniz.'' Kayıktan ilk nişancı atladı. Arkasından da Poyraz da Vasili. Karşılayıcılar, el değer etek değmez kovalar, tepsiler, çuvallar, leğenler dolusu balıkları çakılların üstüne taşıdılar. Kadınlar, başta Melek Hatun, Lena, Sabiha, Zehra, Nesibe, ellerine bıçaklarla balıkları ayıklıyor, kaplara dolduruyorlardı. Poyraz, denizden adaya vurmuş mavi ışığın ortasında Zehra'yı görünce, bütün bedeni cımgışınca, yüreği de çarpınca büyülendiğini anladı. Zehra'yla göz göze geldiler. Kız gülümser gibi etti. Etti mi acaba? Belki ona öyle geldi. Bedeni bir daha cımgıştı. Şimdiye kadar yaşayabildiği en büyük bir tadın içine girdi, çıktı. Oradan ayrıldı, kamışlığın içine girdi. Burada onu öldürmek için Vasili günlerce beklememiş miydi? Şimdi, şu anda o Arap, elinde çıplak tabancası, ağzına kurşun sürülmüş onu beklemiyor muydu? Ne yapmalıydı? Kızı alsa, Girit'e götürse, orada onları nasıl bulurlardı? Bu iyi işte, diye sevindi. Biraz kendine gelince, böyle bir olasılığın aklına bile gelmemesi gerektiğini düşündü. Kızı alsa, Emir Selahattin'in yanına gitse, birçok yer, birçok sığınca düşündü, Kafkasya'ya mı gitti geldi, orada akrabalarını buldu, Araplar onu orada bulabilirler miydi, Kafkas'ın keskin kartallarına kim yaklaşabilirdi? Bir Bedevi kabilesi değil, isterse tüm Arabistan ayağa kalksın, ne yazardı ki? Burada, bu adada kalmaktan başka umar yoktu. Nişancı Veli çok deneylerden geçmiş, hünerli, büyücü bir kişi. Bir kişiye dostumsun derse, onun için her zaman canını ortaya koyabilecek bir kişiydi. Kül yutmaz, dünyanın kaç bucak olduğunu bilendi. Bulgar beyliğini hemen bulmalı. Ona bir de çok güzel, büyük bir tekne almalı. Şimdi tekneler o kadar ucuz ki parayla bile değil. Kamışlıktan çıktı, tepeye kadar otların sardığı her çukura, her çalı kümesinin içine, her kayanın arkasına baktı. Birden aklına geldi, böyle ne arıyordu? Güldü, geriye döndü, yamaçtan aşağı inerken gözleri daha çalıların içinde bir şey arıyordu. Gene geldi, usulcacık kamışların içine girdi. Sarmaşıklar, böğürtlenler, yaban asmaları, dikenler sarmış, adını bilmediği çalı köklerinin arkalarına baktı. Bir yeşil yılan gördü, aldırmadı, yılan aktı gitti. Birkaç da kuş yuvası gördü. Oradan evlerin arkasına geçti. Vasili'nin evinin oralara kadar gitti. Denizin kumluklarından yükselen pas rengi kayalıkları dolaştı. Sinerek elinde tabancası, narlığın yöresini dolaştı. Bahçenin içinden en küçük çıtırtı gelse irkiliyordu. Önünden o lacivert ak benekli uzun yılanlardan 3 tanesi geçti. Onu gören yılanlar otları yararak uçarcasına kaçtılar. Yılanları görmedi bile. Çekinerek, ürkerek, kollayarak narlığın içine girdi. Orada da bir süre arandı. Ortalıkta hiçbir iz bile yoktu. Şeftalilikte de hiçbir iz yoktu. Önünden bir büyük kuş parladı, hemen tabancasını çekti, tetiğine basacakken kuşu gördü, tabancayı yerine geri soktu. Yardan aşağıya kıyıya indi, kıyıdaki kayalıkların kovuklarına baktı. Armut ağacının altında buldu kendisini. Ağacı 3 kez dolandı. Yel değirmeni yukarıdaydı, küçük bir sel yarığından yürüdü. Değirmene salt kapıdan baktı. İçi götürmedi. Yoldan geriye döndü, kapıdan değirmenin içine bir daha baktı, gene içeriye giremedi. Oralarda armut ağacından değirmene, değirmenden armut ağacına gitti geldi. Kapıdan baktı, gitti, dolaşıp geldi. İskeleye gelince balıkların ayıklanıp yığılmış, kuru zeytin odunlarının yanında yığıldığını gördü. Bütün gözler ona çevrilmişti. Çocuklar gözlerini kocaman açmışlar, ona bakıyorlardı. Erkekler, kadınlar da. Zehra'nın mavi kadife gözleri de şaşkınlıkla açılmış, onu okşuyordu. Poyraz cebinden bir kibrit çıkardı, çömeldi, odunların altındaki çalı çırpıyı tutuşturmak için çaktı, çalılar alışmadı, bir kibrit daha çıkardı, çakacakken birden sağından baş döndürücü bir koku geldi, başını çevirdi, Zehra yanındaydı. Kibriti çakmış, yığının altına uzatmıştı. İncecik kuru çalılar tutuştu. Onlar daha kendilerine gelip ayağa kalkamadan yalımlar yığının yarısına kadar geldi. Zehra ayağa kalkarken ona gülümsedi. Gözleri mavi bir sevgi ışığında çaktı, söndü. Poyraz'ın başı döner gibi oldu, ürperdi. Ayağa kalkarken iki yana sallandı. Kalabalığın arasından geçip çınarların altına, sedirin üstüne kendini zor attı. Olanı biteni kaçırmayan nişancı veli sevindi. Bizim oğlanın hali duman, dedi, zokayı yutmuş. Kızın da durumunu, ona yakın ya, şaşkınlık içinde ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemiyor. Millet şimdilik hiçbir şeyin farkında değil. Ateş yakında bacayı saracak, ateş bacayı sarınca da herkes işin farkına varacak. Bu iş çok sert başladı. Bereket versin, ortada çok bir zorluk yok gibi gözüküyor. Bir tek engel var, o da bizim oğlanın Bedevi Şeyhi korkusu. İyi ki bana güveniyor, yoksa bu korku onu buradan şimdi uçururdu. Bizim oğlanı sarı kız öyle hışımla vurmuş ki, bizimki sersem sepet, allak şallak. Gelen fırtınayı görecek halde değil. Şimdilik aklına o sarı, çıyan gözlü oğlan. Yakında onu düşünmekten de bıkacak. Yalnız Zehra ile cebelleşecek. Allah vere de kız bir aksilik çıkarmasa, yoksa bizimkinin derdine çare bulunamaz. Nişancının yanına gitti, oturdu. Poyraz terlemişti. Belli belirsiz de titriyordu. ''Terlemişsin reis.'' dedi. Poyraz, onun yanına gelmesinden dolayı kıvançlıydı. Gülümsedi. Sağ elini uzatıp nişancının eline sıcacık sıktı. Nişancı, ''Ne mutlu sana. Böylesi ancak binde bir erkeğin başına gelir. Biliyorsun, benim başıma geldi de.'' ''Biliyorum. Allah'ına şükret ki, böyle bir cennet Allah sana bahşetti. Bir insan boş kovan olup 1000 yıl yaşayacağına, böyle bir gün yaşasın yeter.'' Poyraz elindeki, onun elini sıcacık birkaç kez daha sıktı. Böyle el ele, hiç konuşmadan, birbirlerine hiç bakmadan, çorbacıların konaklarına kadar yürüdüler. Bak nişancı, bu evlerin sahipleri çok zengindiler. Adalarını da seviyorlardı. Amerika, İngiltere, Atina'da köşkleri, sarayları, büyük işleri, gemileri vardı ama adalarından ayrılamıyor, yurtlarını yüreklerinden atamıyorlardı. Savaş çıkınca, ortalıkta ana baba günü olunca adalarını bıraktılar da kaçtılar. Belki bir daha yurtlarını hiç göremeyecekler, hasretlikten ölecekler. Belki de birkaç çok yaşlı kişi bir yolunu bulacak, bir iki günlüğüne çekinerek, ürkerek doğdukları yere hasret gidermeye gelecekler. Çocuklarının, gençliklerinin, en güzel düşlerinin adalarını bulamayacak, düş kırıklığıyla evlerine geri dönecekler. Bundan sonra da öğlene kadar mutsuz kalacaklar. İnsan, düşleri öldüğü gün ölür. Kendisini daha iyi bir yurt bulamazsa, bulsa da, ben buldum. Sen bulmadın, yurdundaydın. O köyde dağın doruğuna çıksaydın, denizi görürdün. Görürdüm, dedi gözleri parlayarak nişancı veli. Öteki yurdumun da yanında. Benim yurdum denizimdi. Ben onun için denizi hiç bırakmadım. Sahi unuttuk gittik. Sen ne zaman gideceksin hatunu almaya? Köye mi gitti dersin? Çocuklarının yolunu gözlemeye mi gitti? O gün bugündür bizim sevdamız arttı da eksilmedi. Beni, torunlarını bırakır da nereye gider bizim hatun? Köyde tek başına oğullarını bekliyor sultan. Şimdi sen ne zaman gideceksin köye? Yakında. Hangi yakında diye sert sordu Poyraz. Senin perişanlığın gece gündüz hatunu düşünmendedir. Nişancı başın önüneydi, bir süre düşündü, bana bir giyit yaptır, beni tepeden tırnağa donat desem hemen yaptırırsın. Bana bir de at, dizgini, eğeri sırma işlemi olsun desem gene alırsın. Bir de filint al desem alırsın. Sevdiğim şu Çerkes çocuğunu korumak için olduğunu anlarsın. Şu kırmızı bıyıklı canavarın gözü hiç göz değildi. Belki bugün yarın demez, hemen gelir. Belki de 3-5 ay, 5 gün, 1 yıl sonra gelir. Ama mümkünü yok. Bir gün mutlaka gelir. Onu ölüm canavarının önüne yem olarak bırakıp gidemem. O kocaman delikanlı, savaşlara girmiş, canını kurtarıp çıkmış ya, o 7 yaşında bir çocuk, saf, pırıl pırıl, aklı hiçbir kötülüğe çalışmamış. Bunca savaşa girmiş çıkmış, Yezidi kıyımına katıldım diye neredeyse kendini öldürecek. İyi ki bu kız çıktı karşısına. Bu çocuk bizim bebek. Bu kızla kara sevda bağlamış ki o kızla evlenmekten başka yolu yok. O da bunu biliyor. Bir de çocuk huylular. Belanın altından nasıl olsa kalkarlar. Her belayı kolaylıkla savuştururlar. Belalarında bunalırlar ya, can vermezler. Kızıl bıyıklının onu öldüreceğinden korkuyor. Evlendikten sonra ya öldürürse, bu düşünceden onu kurtarmak zor. Yalnız öyle bir sevdaya düşmüş ki, ondan da kurtulmanın hiç mümkünü, çaresi yok. Şimdi bizimki tek başına, bensiz ne yapıyor ki? Belki de hiç yalnız değil. Burada, ta Yunanistan'dan kaçmış da gelmiş Lena 4 oğlunu burada bekliyor. Bekledikleri kimin de 4, kimin de 2 oğlu oluyor. Hangisi doğru? Belki ikisi de doğru. Bizimki o dağın başına kaç yıl sırtında toprak taşıyacak. İnşallah toprak taşımaz da belini, bıkını kırmaz. Cevizleri toplayıp satarsa bütün yıl kendisine yeter de artar bile. 3 de keçi alır cevizlerin parasıyla, 5-10 tane de tavuk alır. Tavuk yemini nereden bulur? Sırtında bir ömür toprak taşıyan bir insan yarım çuval yemi de sırtında köye taşır. Karısına daha kör kütük aşıktı. Gençliğinden daha çok. Aklına kötü şeyler geliyordu. Özellikle bir kayadan düşüp öldüğü, boynunda sarı beşi bir yerdeler vardı. Kaç tane olduğunu anımsamıyor. Şimdi yalnız çok olduğunu biliyordu. O kadar aç, yoksul, perişan kaldılar. Karısını yalvarmasına, yakarmasına karşın altınların bir tanesini bozdurup da harcayamadı. Biri onu yakalayıp soymak için üstünü ararsa altınları bulamaz mıydı? Bulunca da onu öldürüp çalıların içine atmaz mıydı? Bu kötü düşünceyi aklının köşesine bile yaklaştırmıyordu. Hele karısı üstüne aklına tek kötü sözcük gelmeye görsün, o sözcük bir daha aklının köşeciğine bile yaklaşmıyordu. Askerlikteki ölüm kalım savaşlarına hemen atlıyor, ondan sonra da torunlarıyla oynamaya başlıyor, kıvanç içinde kalıyordu. Bir de şu çocuk adamı düşünüyor, mutlu oluyor, ardından da korkuyor, sonra da yüreği kararıyor, bir karanlığa düşüyor, acıdan kıvranıyor, birden de içinde bir güven, bir sevinç patlaması oluyor. Poyraz'a 9 kanatlı kızıl Azrail bile yaklaşamaz deyip öfkeleniyordu. Yaklaşamaz, değil o sümüklü kızıl bıyık, Arap şeyh ta çöl Arabistan'dan kızıl bıyık askerleriyle kendisine gelsin, gene adamıza yaklaşamaz. O Arap şeyhi önce karnını doyursun da ondan sonracığıma efendim adamlarını gönderip bir aslanı öldürsün. Kızıl bıyıklı belki de adaya yerleşmek istiyor, bizimkiler de onu öldürecek gibi gözlerini pörtleterek bakınca korkusundan geri kaçıyordur. Bütün bunları Poyraz'a söylemiyordu. Bir adam yatmış al çiçekli nar ağacının altında uyuyor, güneşin altında terliyor, bir alaca yılan geliyor uykucunun üstünde, karnının, boynunun da dolaşa dolaş ediyor, seninkinde bir kıpırdama bile yok, ölü gibi. Böyle bir adam hiç adam öldürebilir mi? Ta cehennemin dibinden gelip burada adam öldürebilir mi? Öldürüp de ardından kendini öldürebilir mi? Dünya güzel, can tatlıdır. Bu insan hiç tatlı cana kıyabilir mi? Kıyamaz ya. Poyrazımız bu kadar korktuğuna göre bunun altında kimsenin bilmediği, onu bu ıssız adaya çıkartacak kadar bir sebep olmalı. Yoksa bu çatal yürekli Poyraz oğlum savaş ötleği mi olmuş? Bana 3 gün içinde tabancayı getir. Sizinle yarın denize çıkmayacağım. Başka çare yok. şu tepenin arkasına ateş talimleri yapacağım. Ondan sonra seyret sen, karşımdaki gözünü kırpıp açmadan kurşun alnının ortasından nasıl yiyecek. Sağ ol nişancı. Sana ben sağken kimse yaklaşamayacak. 100 mermiden aşağı olmaz. Bana bir de motorlu balıkçı teknesi satın al. Bu köylerde, kasabalarda, yakın şehirlerde balık satılır mı? Hem de çok satılır. Rumlar gittikten sonra buralarda hemen hiç balıkçı kalmamış. Onun için de balık kıymete binmiş. Çok da pahalı. Bugünlerde iyi bir balıkçı balık tutup satsa bir yılda servet sahibi olur. Ben de Vasili ile birlikte çıkarım. O motorun dilinden anlar, ben de balıkların. Bana da bir iş bul. Ben de, güldü, nişancı da güldü. Sana da bir pay ayırırız. Bana bir pay yetmez. Yeter. Çalışmana bakarım. İşe yarıyorsan tamam. 1,5 pay alırsın. Tamam, oldu. Yarın balığa, öbürsü gün kasabaya. 3. günün sabahı tabanca elinde. Ben gelinceye kadar siz de adayı bir iyice beklersiniz. Baytar'la birlikte. Ha, tabancanın yanında bir çuvalda mermi. Bekleriz ki, hem de ne bekleriz? Adada kuş uçurtmayız. Anladın mı? Anladım. Sen kuş uçurtmazsan adada, ben de adaya içi keresle boya kokan yepyeni parıl parıl bir tekneyle gelirim. Ben bu gece içki içeceğim. Bir yerlerde bir içkin var mı? Var, dedi Poyraz. Ama birlikte. Baytar'ı da çağıralım. Musa Kazım Ağa Efendi'yi de. Çağıralım. Ama o bu yaşta içki içer mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Başkası duymasın ama Musa Kazım Ağa Efendi Alevi dedesidir. Melek Hatun da Alevidir. Onlar mı söyledi sana? Yok, ben bildim. Nereden bildin? Melek var ya, Kazım Ağa Efendi'nin elini öptü ya, ondan bildim. Aleviler bir dedeye, bir babaya niyaz ederken sağ dizlerini yere koyarlar, onun elini öyle öperler. Dede de niyaz edenin elini öper. Melek Hatun'la Musa Kazım Ağa Efendi böyle yaptılar. Bir çocuk bile elini öpse de bir dedenin, o da çocuğun elini öper. İsteyen Alevi içki içebilir, günah değildir. Hele de Giritli, gavur içinde büyümüş Alevi. Öyleyse bütün erkekleri çağıralım, çok içki var. Melek Hatun'u da çağıralım. Çağıralım, dedi nişancı. Akşamüstü ateşler yakıldı, masalar donatıldı. Köyün bütün erkekleriyle Melek'le Lena da çağrıldı. Onlara eski mor şarap açtılar. Musa Kazım Ağa Efendi de mor şaraplardan içti. Poyraz Musa çok çabuk sarhoş oldu. Vasili onu kaldırdı, eve götürüp geriye döndü. Masada bir mutluluk yeri esiyordu. Az bir sürede nişancı da sarhoşladı, dili tekledi. Vasili onun da koluna girdi, eve götürdü. Sohbet gece yarısına kadar sürdü. Herkes evine çekildi. Kazım Ağa Efendi'ye de gene Vasili evine götürdü. Gün görmüş vakur adam derinlere dalmış düşünüyor, konuşmuyordu. Poyraz Musa deniz daha beyazken uyandı. Önce çeşmeye gitti, yüzünü yıkadı, saçlarını taradı, kalpağını başına geçirdi. Kalpağı astragandı. Adaya da geldi geleli adada bugüne kadar kalpağını giymemişti. Simsiyah kalpağın kendisine yakıştığını biliyordu. Bu sabah en güzel lacivert giyitlerini giymiş, parlak körüklü çizmelerini ayağına çekmişti. Çeşmeden iskeleye, oradan da çakılların üstündeki kıyıya vurdu. Ortalık ışıyacağına gittikçe kararıyordu. Denizin yüzü de önce birden karardı, sert bir yer esti, deniz kabardı, ak köpüklü dalgalar kabararak geldi kıyıya yayıldı. Poyraz Musa çakıların üstünden, Musa Kazım Ağa Efendi'nin evlerinin önünden gelip gidiyordu. Zehra da uyanmış, evlerin önünden çakıl taşlarını şakırtatarak dolaşan Poyraz'ı görmek için çeşmeye gidip geliyordu. Önce sıcacık, ardından soğuk yerler dönerek esti. Sonra da birden ağır damlalar tek tek döküldü. Az sonra da birden yağmur hışımladı. Çıvgınlar sağdan soldan, önden arkadan saldırdı. Ortalık karardı. Şimşekler sağaldı arka arkaya denizin üstüne. Dünya apaydınlık, gündüz gibi oldu. O anda göz gözü görmedi. Gökler çatladı, deniz gürledi. Sular çakıl taşlarını aştı, çınarların altına kadar geldi. Poyraz hiçbir şeyin farkında değildi. Çınarların gövdelerine vuran, dizlerine kadar çıkan suların içinde yürüyordu. Zehra pencerenin camına alnını dayamış titriyordu. Şunun koluna girip eve getirmek, cıcığı çıkmış, omuzlarını düşürmüş, yumulmuş, 4000 yandan savura savura yağan yağmurun altında dalmış gitmişi ocağın başına oturtmak, bir ateş yakıp sıcacık bir çay kaynatmak. Yapamayacağını bile bile ver yansın ediyordu düşlemeye. Onu çırılçıplak soyup yumuşak havlularla her yerini ovmak. Yoksa bu gidişle hasta olacak, hasta olacak. Kapıya kadar gidiyor, kapıyı açıyor, kapı aralığından Poyraz'a bakıyor, pencereye gidiyor, geriye dönüyordu. Poyraz'ın ayağımın altında yürüyüşü gittikçe hızlanıyor, dört yandan kuşatan, ona göz açtırmayan, gittikçe kabaran dalgalar çakıllığı geçmiş yarlara, iskeleye, çeşmeye yükleniyordu. Tan yerleri atıncaya kadar Zehra pencereden kapıya, kapıdan pencereye kadar mekik dokudu, bir yüreklilik gösterip de aşağı inemedi. Gün ışıyıp da indiğinde bir delilik olur, büyük bir delilik olur, dedi, yukarıya döndü, geldi pencerenin önünde mahzun durdu. Beyni durmuş, hiçbir şey düşünemiyordu. Vasili Poyraz'ı gördüğünde, Poyraz gittikçe hızını arttırıyor, neredeyse bir yandan da üstüne üstüne gelen denizin içine yürüyordu. Yiğitleri olduğu gibi bedenine yapışmıştı. Vasili önce bu yumulmuş, boynunu omuzları arasına çekmiş kişinin kim olduğunu anlayamadı. Alıcı gözle bakınca şaşkınlık içinde kaldı. Ona koştu, koluna girdi, odasına çıktılar. Lena Ana onu görünce dili tutuldu, olduğu yerde kala kaldı. Lena Ana, öyle şaşırıp kalma, azıcık yağmurda kalmış. Lena'nın dili çözüldü. Ne azıcık kalmış, baksana titriyor, baksana ayaklarının durduğu yer göl olmuş. Poyraz titriyor, hem de üstünden süzülen sular tahtaların üstünde gölleniyordu. Soy onu Vasilimu, soy onu. Hastalanıp ölecek. Ah, ah, benim akılsız, ermiş, iyi yavrimu. İçeriye koştu. İki tane büyük hamam havlusu aldı getirdi. Soy onu dedi. Çabuk soy. Bak nasıl titriyor, ölecek. Bu deli sabaha kadar yağmur altında kalmış.